Ayrım 11, sayfa 93. Başımı aldım gittim gurbete. Taliplerim olmadı değil. Eli kalem tutan çok talibim oldu ama istemedim hiçbirini. Aşka da insana da inancım kalmadı. Hele ki sevdiğim bile beni böyle bırakıp gittiyse kim olsa bırakır dedim. Ailemle birlikte bir ömür geçirdim ama onu aklımdan ne bir gün ne bir an çıkarabildim. Kişi burada durumunu net olarak izah etmiştir. Hayata dair küsme belirtileri olmasa da aşka ve arkadaşlığa olan inancı yıkılmış ve ortam değiştirerek bu durumdan kurtulmaya çalışmıştır. Depresyonu aşma belirtileri olsa da kişinin davranış ve yer değişikliği olayın ciddiyetini ve önemini göstermektedir. Fakat kendisi evliliği ve sosyal gelişimiyle ilgili geleceğini olumsuz etkileyecek yeni yıkıcı inançlar geliştirmiştir diyebiliriz. Kendimi işe, aileme verdim. Ölene kadar anneme ve babama baktım ama içimdeki ah hep büyüdü. Burada çok daha güçlü bir yüceltme söz konusudur. Aşka dair inancı yıkılan kişi kendisini ailesine vermiş, bir nevi adamıştır. Böylece değerlilik duygusunu ailesinden beslemeye devam etmiştir. Yıllar sonra döndüm Türkiye'ye. Duydum ki İstanbul'a yakın bir ildeymiş. Üstünden 50 yıl geçmesini önemsemeden, üşenmeden gittim. Kişinin aradan yıllar geçmesine rağmen tepkisini göstermek ve bir nevi adanmışlığını kanıtlamak için sevdiği kişiye görünmesi, kendi benliğinde eksik hissettiği alanı tamamlamaya çalışma çabasıdır. Değişmeyeceğini bildiği halde ve daha önce durumu kabullenmiş gibi ifade etmesine rağmen sevdiğini görmeye aslında bir nevi ona hesap sormaya gitmiştir. Yine daha önce anlattığımız Zeigarnik etkisi sendromu bütün süreci olumsuz etkilemiştir. Beyin bitmemiş dosyayı bir türlü kapatamamıştır. Bu da tutkulu aşkın önemli göstergelerindendir. Burada insanların zihinlerinde genelde iki ihtimal belirir. Birincisi aşık olunan kişi onu görünce özür diler ve onu unutamadığını söyler. Böylece aşık kişi rahatlar ve boşuna bu kadar yıl beklemediğini anlar ve beyin dosyayı kapatır. İkincisi ise ne kadar kötü bir adam olduğunu görüp iyi ki de bitmiş zaten benimle olsa da terk edecekti diye teselli beklentili kötü senaryoda değmeyen adamın doğrulanmış kanıtının rahatlatıcı etkisi görülür. Tanır gibi oldu, o da benim gibi yaşlanmış tabii, iki oğlu olmuş, onlar da büyümüş avukat olmuş. O yaşına rağmen eski samimiyeti bekledi, tokalaşmak, sarılmak istedi. Karşı taraf şaşırma tepkisiyle nasıl davranacağını bilememiş olabilir. Ancak kişinin burada kendisine olan ilginin devam ettiğine dair varsayımı bulunmaktadır. Bu aslında gerçeklikten öte bir umuttur. Tutkulu aşk kategorisinde değerlendirilebilecek bu aşkta aşığın aşık olduğu kişiden ilgi beklemesi normal olarak değerlendirilebilir. Yok dedim yok, içimde kalanları söylemeye geldim ben. Nasıl yaptın bana bunu? Nasıl en yakın arkadaşımla evlendin? Ben o hasta halimle senden cevap beklerken nasıl gittin? Yüzleşmek zor olsa da kişi kendini haklı gördüğünden hesap sormak istemiş ve karşı tarafa da değersizlik duygusunu yansıtma girişiminde bulunmuştur. Sonra öğrendiklerim yıllarımı geri vermedi. Benim yazdığım mektuplar gitmemiş. Arkadaşımın gözü onda olduğundan benim hakkımda hep olumsuz şeyler söylemiş. İstemiyor seni demiş. Hasta olunca daha iyi anladı demiş. Başka neler demiş neler dinleyemedim. Pişmanlık çoğu insan için aşktan daha acı verici bir duygudur. Kişi zamanında göstermediği tepkileri daha sonra gösterdiği zaman kendisini suçlama eğilimine de girer. Bu durumda pişmanlıkla birlikte suçluluk artar. Aslında bu durum birbirini tetikleyen pişmanlık, haklılık, suçluluk, kısır döngüsünün başlangıcıdır. Göreceli haklılık sendromu deneysel olarak kanıtlanmış bir yaklaşımdır. Eğer kendinizi haklı gördüğünüz konuda haksızlığa uğrarsanız ve engellenirseniz aşırı derecede öfke oluşur. Eğer öfkenizi bir şekilde sağlıklı bir yolla dışa vurmayı başaramazsanız içe patlayan öfkeye bağlı psikolojik hastalıklar başlayabilir. Anlatınca film gibi geliyor ama işte böyle yaşıyoruz biz. Ondan başka kimse için keşke demedim. Niye evlenmedim demedim. Çok sevdim, çok mutsuz oldum. En önemli şey mutlu olabilmek aslında. Buna rağmen çevreme, aileme olan sevgimi esirgemedim. Çekip gittiysem de buradan hayata küsmedim. Bazen gençlik nedeniyle yanlış karar verebiliyor insan. Şimdilerde gençler 3 gün birini seviyor, 4. gün başkasını. Kalmadı öyle aşk. Bir önceki paragrafta söz konusu durumun bir nevi açıklaması olsa da kişi benlik bütünlüğünü korumak için kendini ödünlemeye devam etmektedir. Ancak gizli bir şekilde gençliğini sorgulamaya ve genç halini suçlamaya da devam etmiştir. Burada suçlamanın daha da derinleştiğini söyleyebiliriz. Geçenlerde öğrendim. Oğullarıyla trafik kazası geçirmiş, vefat etmiş. Allah rahmet eylesin dedim ama içimdeki acı hiç dinmedi. Allah kimseye böyle aşkta böyle acı da vermesin. Deli diyorlar bana, desinler değişemem. Bazı durumlarda aşk kendini delilikle birlikte o kadar legalleştirir ki takıntılı aşk ya da tutkulu aşk dediğimiz türden aşklarda bu durum çok sıradan bir olay, hatta olmazsa olmaz olarak kabul edilebilir. Bu durum her ne kadar psikolojik olarak açıklansa da bireylerin bu sürecin önüne geçmesi çoğu zaman mümkün olmamaktadır. Yapılan beyin görüntüleme çalışmalarında patolojik aşkın obsesif kompulsif bozuklukla benzer özellikler gösterdiği tespit edilmiştir. OKB'de kişi bir durum ya da kişiye takıntılı hale gelmekte, sürekli aynı süreci tekrar etmektedir. Obsesyon düşünce boyutunda kalırken kompulsiyon buna eşlik eden davranışları içermektedir. Bu durum şüphecilik dediğimiz paranoya özellikleriyle de birleştiğinde kişinin gerçeklik algısı sapmaya başlar ve spesifik bir durum hakkında kendince çıkarımlar mantıksal çerçeve dışında veya içinde olabilir ve bu çıkarımların varsayıldığı bir sanal gerçeklik durumu ortaya çıkmaktadır. Ele alacağımız vakada kişi takıntı haline getirdiği aşkının saplantılarıyla ilgili itiraflarda bulunmuştur. Bu durumun gerçek olma ihtimalinden ziyade kişinin bunu algılaması ve hayatını adapte etme şekli bizim açımızdan önemli olduğundan olay tek yönüyle değerlendirmeye alınmıştır. Selamlar, birkaç yıldır süren bir durumum var. Facebook'ta bir hesap açtım. Kendince yazar, çizer, paylaşımlarda bulunurdum. Bu işi çok sevmiştim. İçten severek, gönülden yapıyordum. Bazı sayfalarda da yorum yapıyor ve takdir edilmekten hoşlanıyordum. Bu durumda kişinin içten ve severek yaptığı şeyin aslında paylaşmaktan ziyade değer ve takdir görmeye odaklı bir davranış olduğunu söylemek mümkündür. Çocukluk dönemindeki güvensiz bağlanmanın çok net bir örneğidir diyebiliriz. Kişiler çocukluk döneminde özellikle ailelerinden alamadıkları değer duygusunun eksikliğini gidermek için farklı yollara girmekte. Örneğin madde bağımlılığı ya da değersizlik duygusunun verdiği acıdan kaçmak için sürekli bir savunma mekanizması kullanmaktadır. Bu durumda genellikle değerli olduklarını hissetmek için en çok başarılı oldukları alanda ilerleyebilir ya da toplumun gözünde değerli pozisyonda olan ve takdir edilen şeyleri yapmak için eğilim gösterebilirler. Ele aldığımız vakada bireyin takdir çabasının oturmamış benlik algısına eşlik eden değersizlik duygusunun varlığından bahsetmek mümkündür. Bu durumu değerlendirirken son yıllarda artan sosyal medya kullanıcılarının hepsi için aynı değerlendirmenin yapılması söz konusu değildir. Her durum ve kişi kendi içindeki gerçeklikte değerlendirilmelidir. Hangi davranış neden ve nasıl ortaya konuyor? Bu soruların tutarlı cevabı bizi doğru noktaya ulaştırabilir. Ancak kişiler yüz yüze söyleyemedikleri sözleri sosyal medya hesaplarından yapıyorlarsa bu durumun ciddi bir özsaygı eksikliği ve psikolojik bir problem olduğu söylenebilir. Bu durum psikolog ve psikiyatristlerde gözlendiğinde bile ne yazık ki yaklaşım tam olarak budur. Yani bir kişinin uzman olması onun hasta olmadığı veya hastalıklı tepki vermediğini göstermez. Kişinin kendi hatalarını görebilmesi dünyadaki en zor şeylerden biridir. Eğer uzmanlar hastalanmıyor olsaydı doktorlar hiç hastalanmazdı veya ölmezdi. Psikolog ve psikiyatristler evlilik sorunlarıyla karşılaşmaz, çocuklarıyla hiç problem yaşamazlardı. İster aşk hastalığı, şiddete başvurma, meslektaşını kıskanma, çekememezlik, çocuğunu anlayışsız davranma, hasetlik, isterse de sevgilisini aşırı derecede kırma, incitme gibi tüm bu problemli davranışlar uzmanlarda da gözükebiliyor. İnsanlara söylemediği ve içine attığı birçok duyguyu farklı isimlerle açtığı sosyal medyada yayınlayarak psikolojik rahatlamayı amaçlamaktadır. Bu kişinin karakter zayıflığı ölçüsünde şiddetlenebilir. Bu sayfalarda bir kişinin bana ilgisi olduğunu fark ettim ve aynı anda birkaç sayfanın aynı kişiyle ilgili olduğunu düşündüm. Sanki beni her gün takip ediyor, ne yazdıysam okuyor ve kendi paylaşımları da benim yazdıklarıma ya cevap ya da nazireydi. Geneli açık bir sosyal hesapta kişiler kendilerine yakın bir şeyler bulduklarında art niyet olmaksızın beğeni ya da yorumda bulunabilmektedir. Bu durumun kişi tarafından özel bir ilgi olarak anlaşılıyor olması bu duruma duyulan özlem ve ihtiyacın bir yansıması olarak düşünülebilir. Bu durumu daha önce anlattığım kontrol yanılsaması sendromu olarak yorumlayabiliriz. Hani beynin odaklandığı bir konuda istemsiz delil toplama sendromu vardı ya. Delirmiş olmaktan korktuğumdan kendimce delilleri topluyordum ve gerçekten buna inanıyorum ama böyle bir şeyi kimseyle de konuşamadığım için şüpheler içinde kalıyordum. Nihayetinde gizemli kişi bay mı bayan mı olduğu belli olmayan Feyz arkadaşlarımdan biriydi. Kendisine sormaya karar verdim ve bir erkek olduğunu ifade etti. Aslında bunu hissetmiştim zaten ve inançlarıma göre ondan uzaklaşmalıydım. Bunu ona ifade ettim, olgun bir şekilde karşıladı. O an içimde büyük bir acı hissettim çünkü sanıyorum onu üzmüştüm. Burada kişi kendi içindeki çelişkileri açıkça ifade etmektedir. Öncelikle olaydan emin olmadığı için durumu şüpheli olarak algılaması, buna rağmen davranışsal olarak bir girişimde bulunması, bu durumun tamamen değer görme ihtiyacı üzerine odaklandığını düşündürmektedir. Ayrıca sanıyorum vurgusu dikkat çekmektedir. Süperego olarak tanımlayacağımız toplumsal değerler ve vicdanına rağmen id devreye girmiş, ego kendi görevi olan ayrıştırmayı tam olarak yerine getirememiştir. Genelde bilişsel çelişki kuramına uyumlu hareketlerin başladığı süreç tam bu nokta oluyor. Hatta o ara hastalandım, sebebini buna bağladım derken ondan uzaklaştığımı düşünerek rahatlamaya çalışıyordum fakat aslında durum öyle değildi. Fiziksel bir olayı onunla doğrudan ilgili olmayan başka bir duruma bağlamak yine literatürde kontrol yanılsaması sendromu olarak geçen bir sendromdur. Bu daha çok şizotipal kişilik özelliklerinde görülmekle birlikte toplum tarafından kabul görmüş ve anormal olarak değerlendirilmeyen durumlar bunun dışındadır. Ancak burada sanal bir ortam olmasına rağmen hastalanmanın karşı tarafa bağlanıyor olması bu kişinin patolojisinin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. O sıralarda bir bayan çıkıverdi ortaya ama bence o idi. Hala kontrol yanılsaması artarak devam ediyor. Hiçbir dayanak olmaksızın atıfta bulunulmaktadır. Bir süre sonra bana mesaj attı. Bir bayan olarak yazdım ama bir gün dayanamayıp bu şüphemi ibraz ettim. İnkar etti, deliymişim gibi davrandı derken bir bayan daha çıktı. Bence yine o idi, beni deniyordu. O olduğuna emindim ama yine inkar etti. Elinde hiçbir kanıt olmadan varsayımlarda bulunan kişi bunun gerçekliğini karşı tarafa kabul ettirme çabasına girmiştir. Bu durum paranoidik kişilik özelliklerinde sık görülmekle birlikte muhakeme yetisinin azaldığı tutkulu aşk gibi patolojik durumlarda da ortaya çıkabilmektedir. Beynin dorsolateral prefrontal korteks bölümünün etkinliğinin giderek azaldığını söyleyebiliriz. Bu arada acayip rüyalar görüyordum. Bazı rüyalarım gerçek hayatta çıkıyordu. Ona da yazıyordum. Bu tür inanışlar da yine şizotipal kişilik özelliklerinin bozukluğa dönüşmeye başladığı akut dönemlerde gözlemlenen bir semptomdur. Bu semptomları prodromal belirtiler diye tedbirli düşünmek mantıklı olabilir. Şizotipal kişilik bozukluğu olan kişilerin tutarsız referans fikirleri, kendisi hakkında konuşulduğu konusunda düşünceleri vardır. Davranışları etkileyen ve kültürel değerlerle uyumlu olmayan acayip inanışlar ya da büyüsel düşünce, örneğin batıl inanç, gayipten haber vermeye inanma, telepati ya da altıncı his, çocuklarda ve ergenlerde saçma sapan düşünceler ya da bunlar üzerine düşünüp durmalar, olağan dışı algısal yaşantılar, bunlar arasında bedensel illüzyonlar vardır. Acayip düşünüş biçimi ve konuşma, örneğin belirsiz, çevresel, mecazi, aşırı ayrıntılı ya da basma kalıp, kuşkuculuk ya da paranoid düşünce, uygunsuz ya da kısıtlı duygulanım. Acayip alışılagelmişin dışında ya da kendine özel davranış ya da görünüm. Birinci derece akrabalar dışında yakın arkadaşların ya da sırdaşların olmaması. Yakından tanımakla azalmayan aşırı toplumsal anksiyete, kendisi hakkında olumsuz yargılardan çok paranoid korkular bu bozukluğa eşlik etme eğilimi taşır. İncelemiş olduğumuz vakada bu özelliklerin bir kısmının görüldüğünü söylemek mümkündür. Beni bir uzman psikolog gibi okuyor ve bütün dertlerimi detayıyla yazdığım halde sabrediyordu. Aramızdaki ilişki çok seviyeli bir dostluk gibiydi. Telefonda da konuştuk. Bir bayan sesiydi ama bence orijinal değildi. Yani ya sesini değiştiriyordu ya teknik bir özellikten yararlanıyordu. Bir bayan olmadığını anladığım ayrıntılar çok oldu. Tepkileri ve bana bağlılığı bir bayanda olabilecek bir şeye hiç benzemiyordu ama aniden çok kötü konuşmaya başladı. Beni kendinden uzaklaştıracak şeyler yaptı. Yani aniden değişti. Sonra tam aksi gibi davrandı. Yani ayrıntı çok. Velhasıl kendimi mahvettim, kahrettim. Vazgeçmeye çok çalıştım ama olmadı. Burada kişinin savunma mekanizması devreye girmektedir. Olayı anlatan birçok delil vermiş olmasına rağmen vazgeçmeye çalışmasıyla ilgili herhangi bir örnek ortaya koymamış. Ancak son açıklamayı yaparken çok çalıştığını söyleyerek yine inandığı durumu gerçek olarak yansıtmak istemiştir. Çok anlattığım ve artık tutkulu aşklarda neredeyse klasik olan pozitif yargı sendromu ve riskli davranışlar sendromunun ikisi aynı anda çok güçlü bir şekilde görülmeye başladı. Bu durum bizi çok daha olumsuz bir sonuca doğru götürmektedir. Şizotipal kişilik bozukluğuyla platonik tutkulu aşk sendromu birleşince kişinin dünyasında bomba etkisi yapabilir. Kimseye izah edemedim. Etmeye çalıştığımda delirdiğimi ima ettiler. Yani ben bir şey anlamadım. Bu durumda kişinin kendine yakın birinin olmadığını söylemek mümkündür ki bu da yine bizi daha önce belirttiğimiz özelliklere götürerek şizotipal kişilik bozukluğu tahminini güçlendirmektedir. Kişinin bir uzmanla görüşerek destek alması daha sağlıklı olacaktır. Olay bir aşk vakasından çok bir durum tespiti ve kişinin varsayımıdır. Ayrım sonu sayfa 102.